Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşlarım, herkese merhaba. Ben Erdo Özoğa ve yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu defa konuğumuz Meizu'nun yeni nesil fiyat performans telefonu olan Meizu Note 9 olacak. Şu anda bu giriş kısmını da Meizu Note 9'un arka kamerasıyla kaydediyorum. Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve Meizu Note 9'u kutusundan çıkartarak detaylarına yakından bakmaya başlayalım. Evet, Meizu Note 9, Meizu'nun yeni fiyat performans telefonu önümüzdeki günlerde ülkemize piyasaya çıkmış olacak. Ben de şimdi bu telefonu kutusundan çıkaracağım ve detaylarına yakından bakacağız. İlk etapta kutunun arka kısmında bazı önemli bilgiler bizleri karşılıyor. Nedir bunlar? Bakın, bize gelen versiyon 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesine sahip. Aynı zamanda siyah renkli versiyon gelmiş durumda. Bu telefonun beyaz ve mavi gibi alternatif renk seçenekleri de bulunuyor. Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve Meizu Note 9'u kutusundan çıkartalım. Çünkü bu telefon hakkında söylememiz gereken çok fazla şey var. Örneğin Snapdragon 675 platformunu kullanıyorum. Snapdragon 675 aynı zamanda ülkemize satılan telefonlara bakıldığında Galaxy A70 gibi daha yüksek fiyat seviyesindeki bazı başka telefonlara da güç veriyor. Şimdi isterseniz telefonu kutusundan açalım ve diğer detaylarıyla videomuza devam edelim. Meizu Note 9. Şimdi müsaadenizle kutusunu açıyorum. İlk olarak bizleri telefonun kendisi karşılıyor. Birazdan telefonun kendisine döneceğim zaten. Üzerinde bir takım teknik özellik bilgileri var. Meizu dizayn yazısını taşıyan bir zarfımız var. Hem sim kart iğnesi burada hem de içerisinde aynı zamanda bir takım hızlı başlangıç kılavuzları yer alıyor. Kutu içeriğinden çıkan adaptör 5 voltta, 9 voltta ve 12 voltta 2 amper verebilen bir adaptör. Bakıldığı zaman bu telefon Meizu'nun 18 wattlık M-Charge hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. Burada da USB kablomuz var. Kutu içerisinden kulaklık çıkmıyor pek çok diğer Çin telefonda olduğu gibi. Bir ucu tip C, diğer ucu USB tip A konektör formuna sahip olan USB kablomuz. Uzunluğu yeterli. Kullanıcılar için herhangi bir sorun yaratmayacaktır. Şimdi telefonumuzun kendisine geri dönelim isterseniz. Dediğim gibi siyah renkli versiyon geldi bize ve üst tarafında bazı teknik özellik detayları yer alıyor. Nedir bunlar? 6.2 inç boyutunda 18.7:9 görüntü oranına sahip olan, dolayısıyla 2244x1080 piksellik Full HD Plus çözünürlükle gelen IPS ekranımız var. Qualcomm'un Snapdragon 6150 platformunu kullanıyor ki Meizu niye böyle yazmış anlaması zor. Fakat bu platform Snapdragon 675 arkadaşlar. İlginçtir. CPU-Z uygulamasının güncel sürümü de platformu bu şekilde tanımlıyor. 675 olduğunu ekrana getiremiyor. Onu da zaten birazdan göreceğiz. Önde 20 megapiksel, arkada ise 48 megapiksel artı 5 megapiksel iki tane kameramız var. Yüz algılayarak kilit açıp ana ekrana ulaşmanızı sağlayabiliyor. 4000 mAh pil, M-Charge hızlı şarj teknolojisi, Flyme 7 arayüzü ve Meizu'nun en beka adını verdiği çok fonksiyonlu navigasyon özelliği de yine bu telefonun öne çıkan detaylar arasında. Telefonumuzda bu arada çift sim kart desteği var. Dolayısıyla iki tane IMEI numarasıyla geliyor. Merak edenler için bu bilgiyi de vermiş olalım. Güç butonuna basıyorum ve telefonu başlatıyorum sevgili arkadaşlar. Bu telefon Meizu'nun fiyat performans odaklı telefonlarından bir tanesi. 8.6 mm'lik kalınlığa ve aşağı yukarı 170 gramlık bir ağırlığa sahip. Evet, şimdi parmak izini tanımlayalım isterseniz. Meizu'nun 16 serisinden farklı olarak bu telefonda ekrandan parmak izi okuma özelliği bulunmuyor. Parmak izi okuyucumuz arka kısımda. Az önce de ifade ettiğim üzere biyometrik güvenlik anlamında parmak izi okuyucusuna ek olarak ön kamera üzerinden yüz tanımayla ekran kilidini açma gibi bir detay daha bulunuyor ama tabii ki bu algoritma seviyesinde yazılımsal bir özellik. Yani bazı telefonlarda gördüğümüz 3 boyutlu yüz haritalama gibi donanımsal özellikler bu telefonda bulunmuyor. Evet, Meizu Note 9, Meizu'nun ülkemizde 2000 lira altına satılacak yeni fiyat performans telefonu. Malzeme kalitesi ve tasarım olarak bakıldığı zaman da bana soracak olursanız sınıf standartlarının biraz daha üzerinde bir paket sunmayı başarıyor. Bu telefonun tasarım söz konusu olduğu zaman en iddialı olduğu noktalardan bir tanesi üstteki çentik kısmı, çünkü Meizu'nun iddiasına göre ön kamera tarafında kullanılan yenilikçi, yüksek teknoloji ürünü özel bir paketleme yöntemi sayesinde kendi sınıfındaki, hatta belki tüm akıllı telefonlar arasındaki su damlası formundaki en küçük çentik tasarımına sahip olduğunu iddia ediyor. Tabi bunu gerçekleştirebilmek anlamında 20 megapiksellik sevgili arkadaşlar, modül boyutu en kompakt, en küçük kamera sensörü de, ön kamera sensörü de bu telefonda kullanılıyor. Bundan ifade etmek gerekiyor. Arka tarafa bakıldığı zaman bizleri çift kamera karşılıyor. Bu kameralardan bir tanesi 48 megapiksellik Samsung GM1 sensörü. Bu sensör nispeten yeni sayılabilecek sensörlerden bir tanesi ama 8 megapiksel olduğu olduğu için örneğin Sony'nin IMX586 sensörüyle kıyaslamamak gerekiyor. Tabii bu sensörün kendine göre bazı özellikleri var. Bunlardan bir tanesi tabii ki yüksek çözünürlük seviyesine çıkabilmek anlamında 0.8 mikronluk piksellere yer veriliyor. Piksel boyutunun daha büyük olması daha yüksek ışık hassasiyeti ve daha iyi görüntü başarımı anlamına gelebilir. Ama buradaki temel amaç yüksek çözünürlük olduğu için 0.8 mikron büyüklüğünde piksellerine sahipliği yapıldığı bir sensör modülü karşımıza çıkıyor. Ama tabii mevzu bunu aşabilmek anlamında birden fazla pikseli aynı anda kullanarak daha yüksek ışık hassasiyeti yakalayabildiğini söylüyor. Buna ek olarak bu sensör gerçek zamanlı HDR kaydı ve jiro yani jiroskop tabanlı elektronik stabilizasyonu da gerçekleştirebiliyor. Bunu da ifade etmem gerekiyor. Zaten buradan da yola çıkarak bu telefonda o isteyen optik görüntü sabitleme özelliği olmadığını ifade etmem gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi isterseniz parmak izi okuyucunun hızına bakalım hazır ekran kilidi devreye girdiği için. Öncelikle telefonu uyku modunda alalım. Bakın. Bu arada tekrar parlaklığı açalım. Bakın. En hızlı olduğunu söyleyemem ama gerçekten son derece hızlı çalışıyor. Hazır güvenlikten bahsetmişken isterseniz yüz tanımayı da deneyelim. Kaydetmeyi başlat diyorum. Evet, yüzünü tanımladım. Oldukça hızlı bir şekilde açıyor. İsterseniz parmak izi okuyucuyu, isterseniz yüz tanımayı kullanabilirsiniz. İkisi de performans olarak kullanıcılarını üzmeyecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi bir taraftan bu telefona CPU-Z uygulamasını kuralım isterseniz. Az önce paylaşmıştım aynı Meizu'nun ifade ettiği üzere ki Meizu bu platforma Qualcomm Snapdragon 6150 platformu diyordu. Bakın CPU-Z'nin mevcut versiyonu Snapdragon 675'i tanımlayamıyor ama burada Qualcomm'un SM6150 platformu olduğu ifade ediliyor. Hemen bakın tam şurada. Zaten az önce de göstermiştim ya Meizu'da Snapdragon 6150 olarak ifade ediyor platformu. Yani 675 platformuyla karşı karşıyayız. Şimdi 675 platformu ilginç. Niye ilginç biliyor musunuz? Sonucunu isimlendirmeye bakıldığı zaman örneğin 710 var ama Snapdragon 675'in öne çıktığı detay işlemci tasarımı. Pakete bakıldığı zaman Snapdragon 675'te 2 tane Cairo 460 çekirdek tasarımı var. Snapdragon 710'a bakıldığı zaman ise 2 tane Cairo 360 çekirdek tasarımı var. Aradaki fark nereden geliyor? Snapdragon 675'in çekirdek tasarımı mimari olarak Cortex A76'yı baz alırken Snapdragon 710'da ise mimari olarak bakıldığı zaman Cortex A75 tasarımı karşımıza çıkıyor ve Snapdragon 710'un çekirdek frekansı, Cray 360 çekirdeklerinin frekansı 2.2 GHz olarak 200 MHz daha yüksek hızla çalışabiliyor belki 675'le kıyaslandığı zaman ama burada daha modern bir işlemci mimarisine sahip olduğunu söyleyebilirim. Fark nerede derseniz eğer Snapdragon 710 lehinde Snapdragon 710'da Adreno 616 grafik birimi varken bu telefona güç veren Snapdragon 675'te Adreno 612 grafik birimi var. Bir başka fark daha bulunuyor. O fark da şu Snapdragon 710 10 nanometre üretim geometrisini kullanırken bu telefonun sahip olduğu Snapdragon 675 11 nanometre üretim geometrisine sahip. Detaylara geçmeden önce donanım seviyesinde en çok merak edilen konulardan birisi de kamera başarımı. Bundan bahsedeyim isterseniz. Güç butonuna çift tıklamayı özelleştirebiliyorsunuz. İsterseniz kamera, isterseniz de Google Asistan'ı atayabiliyorsunuz. Bakın. Çift tıklamayla direkt kamera devreye giriyor. Tabii telefon uyku modunda olduğu için kamerayı açabilmek için önce güvenlik kilidini geçmeniz gerekiyor. Ama yüz tanıma zaten bunu sizin için yerine getiriyor. Bakın. Yüz tanıdı beni ve otomatik olarak kameraya yönlendirdim. Önce ön kameraya bakalım isterseniz. Şimdi ön kamerada şöyle bir durum söz konusu. Dedik ya 20 megapiksellik bir kamera sensörüne sahibiz. Aynı zamanda f2.0 diyaframla geliyor ve burada 5 kademeli bir lens sistemi kullanılıyor. ArcSoft'un güzelleştirme algoritması da yine Meizu'nun diğer telefonlarında olduğu gibi bu telefonda da var. Buna ek olarak yine yapay zeka destekli bir takım iyileştirmeleri de telefon beraberinde getirebiliyor. Portre moduna geçeyim isterseniz. Evet şu anda portre moduyla bir çekim gerçekleştirmiş oldum. Bulunduğum ortamın ışığı çok süper değil ama çok kötü de sayılmaz ve ortaya çıkan sonuç itibariyle ön kameranın portre modunda fena çıkamadığını söyleyebilirim. Hem benim hem de üstümü ayırırken büyük oranda başarılı olmuş. Saç konusunda herhangi bir sorun bu fotoğrafta gözlemleyemedim ama örneğin tişörtümün bu kısmını ayırırken arka planla ayırmakta şurada çok az bir hata olduğunu söyleyebilirim ama tabii burada çok sayıda engebe olduğu için orayı hesaplamak çok kolay değil. Bunu ifade etmem gerekiyor. Şimdi portreyi denedik. Bir de normal fotoğraf çekeyim isterseniz ön kamerayla. 20 megapiksellik ön kamera bakalım nasıl bir iş çıkaracak. Bu da normal fotoğraf ama standart olarak yüz güzelleştirme açık geldiği için biraz yumuşatmış detayları. Ben tekrar deneyeceğim. Bu defa yüz güzelleştirmeyi kapatacağım. Evet, asıl detaylar şimdi ortaya çıktı. Yüz güzelleştirme gerçekten fotoğrafı çok yumuşatıyordu ama şimdi daha eli yüzü düzgün bir fotoğraf karesiyle karşı karşıyayız. Bu arada ön kamera için de yine bazı efektler kullanabiliyorsunuz. Eğer farklı fotoğraf kayıtları almak isterseniz buradaki efektlerden de istifade edebilirsiniz. Ön kameramız 480p, 720p ya da 1080p video kaydı çekebiliyor ama ek bir alternatif ayar seçeneği sunmuyor bu noktada bizlere. Şimdi arka tarafa geçelim. Arka kameraya bakalım. Ne dedik? Samsung'un ISOCELL serisi GM1 sensörünü kullanan bir arka kameramız var. Fotoğrafa gelelim isterseniz. Şimdi ben kendi fotoğrafımı çekeceğim. Evet, gerçekten arka kamera detay zenginliği anlamında oldukça iyi bir iş çıkartıyor. Şimdi tabii fotoğraf çekiyoruz ama 48 megapiksel modunu ayrıca aktif etmek gerekiyor. Aynı Sony'nin IMX586 sensörünü kullanan diğer pek çok telefonda olduğu gibi. Bunu nasıl yapıyoruz derseniz eğer daha fazla kısmına gidiyoruz. Burada manuel profesyonel modunu seçiyoruz ve bakın üst kısımda hemen şurada bir 48 megapiksel ikonu var. Bunu açıyoruz. Açtığımız zaman zaten kırmızı renkli oluyor. Şimdi 48 megapiksel aktif ve bir daha fotoğraf çekelim isterseniz. Evet, gerçekten detaylar oldukça iyi arkadaşlar. Zaten 48 megapiksellik yüksek çözünürlükte, yüksek boyutlu bir fotoğraf olduğu için yaklaştırdığınızda bir saniye beklemeniz gerekiyor detayların tam anlamda yüklenebilmesi için ama kendi sınıfında kamera performansıyla gerçekten şaşırtabilecek telefonlardan birisi olduğunu söylemem gerekiyor. Tabii yine isterseniz böyle tuhaf efektleri de uygulayabiliyorsunuz. Tekrar fotoğrafa geri dönelim. Görüntü detaylarına giriyorum. Bakın 8000-6000 piksellik bir çözünürlüğümüz var ve dosya boyutumuz 12.6 MB sevgili arkadaşlar. Videoya gelelim ve çözünürlüğe gidelim. Standart olarak 1080p geliyor ama 4K video kaydı da gerçekleştirebiliyorsunuz. 1080p'de 60 fps gibi detaylarsa arayüz seviyesinde kullanıcılara en azından şu aşamada sunulmuyor. Şimdi biraz da yazılımdan bahsedeyim. Telefon standart olarak kutudan çıktığı haliyle sanal butonları kullanıyor ama arzu ederseniz Meizu'nun M-Back teknolojisini aktif ederek farklı kullanım deneyimleri yaşayabilirsiniz. Gezinme ve çoklu görev kısmına gelindiği zaman gezinme çubuğu kısmında M-Back, kolay hareket ya da tüm ekran hareketi gibi seçeneklerden herhangi birisini aktif edebiliyorsunuz. Bakın M-Back'i seçtiğiniz zaman geri gitmek için dokunun, ana ekrana gitmek için basın, çoklu göreve gitmek için de aşağıdan yukarıya doğru kaydırın tarzında bir fonksiyondan istifade edebiliyorsunuz. Örneğin ben şu anda onu aktif ettim ve şu anda M-Back'in çubuğu da, navigasyon çubuğu da alt tarafta aktif oldu sevgili arkadaşlar. Örneğin sitemiz donanım habere girelim. Evet, şimdi mesela geri gitmek istersek bir kere basıyorum ve bir önceki ekrana dönebiliyorum. Ana ekrana dönmek isterse uzun basmam yeterli oluyor sevgili arkadaşlar. Eğer çoklu uygulama ekranına gitmek istersem sağ ya da sol kısımdan yukarı doğru kaydırmam yeterli oluyor. Hatta bakın tekrar göstereyim. Sağdan ya da soldan yukarı doğru kaydırarak arka planda çalışan uygulamalara erişebiliyorsunuz. Ekran kısmına gelindiği zaman burada yine ekranın renk sıcaklığını değiştirebilirsiniz. Yine uyandırmak için kaldır seçeneğini aktif edebilirsiniz. Bakın bu özellik önemli çünkü yüz tanıma için her telefonun herhangi bir tuşuna basmak istemiyorsanız kaldırıp uyandırdığınızda zaten otomatik olarak açılmış oluyor sevgili arkadaşlar. Aktif etmediğiniz zaman telefon harekete tepki vermediği için örneğin yüz tanımayla kilit açma özelliğini kullanacaksanız güç butonuna basıp uyandırmanız gerekiyordu. Ama aktif ederseniz telefon zaten harekete bağlı olarak uyandığından yüz tanıma yüzünüzü otomatik olarak okuyarak kilit ekrana ulaşmanızı sağlayabiliyor. Yine bildirim ekranı kısmında bazı hızlı erişim özellikleri var. Bunlar arasında örneğin ekranın fotoğraf ya da video seviyesinde görüntü kaydını alma gibi takım fonksiyonlar var. İsterseniz çözünürlüğü buradan değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz mikrofonu aktif edebiliyorsunuz. Başlat dediğiniz anda telefonun ekranında yaptığınız şeylerin video kaydını alabiliyorsunuz. Şimdi oyun performansına göz atalım isterseniz. 2000 liranın altındaki fiyatıyla Snapdragon 675 platformu sayesinde kendi fiyat sınıfındaki en güçlü telefon olduğunu ifade etmiştim zaten. Bana gelen bilgiler doğruysa 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesine sahip olan bu telefonun başlangıç fiyatı 1899 lira olacak ama telefon resmi olarak yaygın bir şekilde önümüzdeki hafta kullanıma sunulduğunda fiyatı zaten tekrar konuşuyor oluruz. Ama Snapdragon 675 ile birlikte telefonun gerçekten çok iyi bir oyun deneyimi sunduğunu söylemem gerekiyor özellikle kendi segmenti için. telefonun hoparlör başarımına bakalım sevgili arkadaşlar. Bu da yine eğlence kısmında merak edilen detaylardan bir tanesi. Evet, telefonun hoparlör performansı sahip olduğu diğer özellikler kadar iddialı değil ama tabii ki kendi fiyat segmenti içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Bu bağlamda kötü olduğunu da söyleyemeyeceğim. Bu telefonda hem USB tip C konnektörü var hem de 3.5 mm'lik kulaklık jackimiz var arkadaşlar. Dolayısıyla elinizdeki herhangi bir eski nesil ya da yeni nesil kulaklığı bu telefona takabilirsiniz. Ben yeni nesil bir kulaklık takacağım. Asus'un USB tip C arayüzünü kullanan bir oyuncu kulaklığını takacağım. Ki gerçekten çok iyi bir kulaklık bu. Ve zaten direkt RGB ışıklandırması yanmış oldu. Enerjiyi aldı. Şimdi ben müsaadenizle kulaklığı takıyorum ve kulaklık performansına bir de öyle göz atıyorum. Gerçekten kulaklık performansını beğendiğimi söylemem gerekiyor. Bu arada kulaklığın üzerinde eğer bir ses kontrol düğmesi varsa aynı zamanda telefonun ses seviyesini kontrol edebiliyorsunuz. Bakın. Evet, telefonumuz 300 MB saniye civarında sıralı okuma ve 200 MB saniye civarında sıralı yazma performansı sunuyor. Sıralı yazma performansı üst seviye telefonlarla benzer seviyede olsa bile sıralı okuma performansına bakıldığı zaman amiral gemisi telefonlarla kıyaslandığı zaman 2.5 ila 3'te 1 kadar olarak değerlendirilebilir. Şu anda en yüksek parlaklık seviyesinde ekranın renk üretim kabiliyetine bakıyoruz. Genel anlamda Meizu Note 9 sahip olduğu IPS ekranla renk üretim konusunda da görüş açıları itibariyle de genel anlamda iyi bir ekran deneyimi vaat edebiliyor sevgili arkadaşlar. Meizu'nun yeni fiyat performans telefonu Note 9 ülkemizde kullanıma sunuluyor. 2000 lira altında bir fiyatlandırma ile 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesine sahip olan versiyon kullanıma sunmuş olacak ve videonun ilgili kısımlarında ifade ettiğim üzere Snapdragon 675 platformu sayesinde 2000 lira altında tam bir performans canavarı telefondan bahsedebiliriz. Kamerası da bende bıraktığı ilk izlenim itibariyle gerçekten özellikle arka kamerası iyi bir çıkartıyor. 48 megapiksellik kamera detay hassasiyeti anlamında, detay zenginliği anlamında gerçekten sınıfı için yüksek başarım gösterecek gibi görünüyor. Tabii ki Meizu'nun Android güncelleme tarafındaki durumu tartışmaya açık. Bu telefon Android 9 ile geliyor. Şubat ayı güvenlik güncellemesine sahip. Güvenlik güncellemesi ilerleyen dönemdeki Flyme güncellemeleriyle daha iyi bir noktaya gelecektir ama geçen jenerasyondaki Meizu telefonlar Android güncellemesi, sürüm güncellemesi almadılar. Bu telefon Android 9 ile geliyor. Umarım Meizu kullanıcılardan gelen geri bildirimler çerçevesinde politikasını değiştirir ve gerçekten fiyat performans canavarı olan telefonlarındaki örneğin Snapdragon 845 ile gelen Meizu 16. bugün 3000 lira altında fiyat bandında ülkemizde bulunabiliyor. Böylesine yüksek donanımları böylesine iyi bir fiyatla verebilen Meizu üstünde bir Android güncellemesini sağlayabilirse ki ben başkan yardımcısı seviyesinde mail atarak bu hassasiyeti dile getirdim arkadaşlar. Her seferinde de bu konuyla ilgili olan fikirlerimi kendilerine aktarıyorum elimden geldiğince. İyi telefonlar, yüksek performans verebilen telefonlar bir de üstüne Android güncellemesi alsa tadından yenilmeyecek telefonlar bunlar. Umarım bu politikada zamanla değişir. Android 8, 8.1'le gelen telefonlar Android 9 ya da Android 10 artık döneminde en güncel sürüm neyse onu alır. Örneğin Meizu Note 9'da Android 9'da çıktıktan sonra Android Q yani Android 10 güncellemesini de alır. Bunun dışında zaten 2000 lira altında Snapdragon 675 ile diyecek çok fazla söz de yok. Kamerası, arka kamerası da gerçekten iyi iş çıkaracak gibi görünüyor. Dostlar ben Erdo Özdağ, bu videomuzda Meizu Note 9'u kutusundan çıkardık. Detaylarına yakından baktık. Aynı zamanda oyun deneyimini de ilk izlenim seviyesinde gözlemlemiş olduk. Bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.